Ayrım 10, sayfa 142. Texas, Iowa Park'tan Afrika kökenli Prince Imari Obadele destek amaçlı açlık grevine katılanlardan. Bu özel yerde yalnız kalsam da bu direniş çağrısının yaygınlaşacağını ve çok uzaklarda da duyulacağını ve tüm siyasi mahkumların özgürleşmesinde faydalı olacağını içtenlikle umut ediyorum. Mücadele sürüyor. Yine Texas'tan Ana Lucia Gelabert, Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu'ndaki sevgili yoldaşlar, 19-22 Aralık açlık greviyle ilgili notunuz için teşekkürler. Grevcilerle tüm dayanışmamı ifade ediyor ve diğer yoldaşlarla eylemi destekliyorum. Ne yazık ki yaşımdan 65 ve sağlık durumumdan dolayı katılmam mümkün değil. Kalan tüm gücümü bu parmaklıklar arasında mücadeleyi devam ettirmek için kullanacağım. Angola üçlerinden Herman Wallace, Kara Panterler Örgütü üyeliğinden Amerika'da 33 yıldır tutsak. Türkiye'deki siyasi tutuklu ve hükümlülere mektup gönderdi. Hükümlülüğümün bu noktasında baskıların hayal edebileceğinizden daha çok yoğunlaştığını anlamanızı istiyorum. Bu hapishanede tam 7 üst düzey subay var. Yoldaşımdan ve benden hükümlülüğümüzün dışında milyonlarca dolar tazminat istiyorlar. Onların tek hayalleri bizim yeryüzünden kaybolmamız. Bu nedenle bedenlerimizi yıpratmak için bize her türlü fiziki baskı uyguluyorlar. Buralarda sağlığımız en iyi dostumuzdur. Ve dostumuza olan minnet borcumuzu ödemek için hassas olmalıyız. Ama tabii ki 17-20 Aralık orucuna katılacağım. Anarşist Cassidy Wheeler, bir çift çorap kamulaştırdığım için 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Sevgi ve dayanışmamı boğucu üzüntüleri karşın dimdik ayakta duranlara, doğru bildiklerini düşüncenin uğruna asgari konforlarını feda edenlere sunarım. Ve benim sunabileceğim en önemli şey ABD'deki devrimin ölmeyeceğidir. Şer İmparatorluğu şimdiden sendelemeye başladı bile, diyordum. 15 bin kişinin tutulduğu Kaliforniya hapishanesinden Sarah Jane Olson, ABD'deki tutsaklık sosyal kontrol aracının en ağırıdır. ABD dünyadaki en büyük tutuklu kitlesine sahiptir. Bir siyasi tutuklu için en ağır cezadır tecrit. Çünkü topluma adanma, siyasi tutuklunun inancının köşe taşlarındandır. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir tutukluyu siyasi tutsak olarak kabul etmiyor. Tutuklular onlar için birer başı bozuk bozguncudur. Tekellerin denetimi altındaki hükümet ve medya insanları öyle bir hipnotize etmiş ki halkı ölçüsüz bir korkuya, tüketiciliğe ve körü körüne Hristiyanlık inancına boğmuştur. Jericho Af Hareketi'nin kurucusu "Biz kendi kurtuluşçularımızız" kitabının yazarı Shalil Muntaqim, ABD'de tecrit hücreleri ülke genelinde sıradan bir uygulamadır. Hatta uzun süreli tutsak olanlar için 23 saat tecrit politikası uygulanan özel hapishaneler var. Ben defalarca tecritte kaldım. Bir keresinde 2 yıl tecritte kaldım. Başka bir kez 9 ay. 2 kere de 4 ay tecritte tutuldum. Tecrit edilmemin nedeni zorunlu çalışmaya karşı grev örgütlemek, havalandırmada oturma eylemi yapmak ve idarenin baskıcı politikalarına karşı gösteriler örgütlediğim içindi. Çünkü ben siyasi bir tutsağım. Eski Kara Panterler Partisi ve Kara Kurtuluş Ordusu üyesiyim. Birçok eylemden dolayı sıkı gözetim ve denetim altındayım. Ancak 33 yıllık tutsaklıktan sonra artık hapishane idaresi de bilir ki eğer ben eyleme geçiyorsam bunun haklı bir nedeni var. Bunca yıllık tutsaklıktan sonra ırkçı zulme karşı halen ayaktayım ve hala güçlü bir şekilde direniyorum. ABD cezaevlerindeki siyasi tutuklulardan Jean Lahman, kullanmak zorunda olduğu ilaçlar dışında bir şey almayan Richard Williams, anarşist Brian McCarville, yine Amerika'da tutuklu olan siyahi kurtuluş ordusu üyesi Sundijata Akoli, 51. Gönüllüler Tugayı üyesi John Carriage, Almanya'dan Klaus S., İtalya'dan Massimiliano Special, Yunanistan 17 Kasım örgütü ve ELA üyesi 13 kişi tecride karşı destek açlık grevi eylemi yaptılar. Doğu Almanya doğumlu Rainer Dietrich ise yaklaşık 17 yıldır Alman cezaevlerinde tutulan ve bunun büyük bir bölümünü beyaz işkence hücrelerinde geçiren siyasi bir hükümlü. Cezası müebbet. Yıllarca Türkiye'deki ölüm orucu eylemcilerine destek olmak için düzenli bir şekilde dönüşümlü açlık grevi yaptı. İçerideki yıllarını 3 gün yemek yiyerek 5 gün aç kalarak geçirdi. Rainer Dietrich bu ülkedeki Almanya, insanları Türkiye'deki zindanlarda mücadele yürüten insanların hedefini sahiplenmeye ve katkılarının ölçütlerini bir daha gözden geçirmeye çağırıyorum. Ayrıca eğer Türkiye'deki yoldaşlarıma destek verilmeyecekse, benim şahsi durumumu düzeltmek için de herhangi bir dayanışmada bulunmalarını istemiyorum. İnsanlar politikleşmeli ve bu bilinç düzeylerinde etkilemeli diyordu. Anılar ağlamasın. Koşullar gerçekten ağırdı. Tecride karşı çıkmanın bedeli ödeniyor, ölüm orucu bütün hızıyla sürüyordu. Yürekler sağır, duygular kördü. Sağlık konusunda birbiriyle yarışanlar ise her dönemde olduğu gibi çoktan ahkam kesmeye başlamıştı. Kendi gerçekliğinden kopan muhalefete inat, dışarıdaki tek karşı duruş tutuklu ve hükümlü yakınlarından geldi. Ve analar, onlarla ilgili ne söylenebilir, kelimelerin etkisini yitirdiği yerde çıkarlar karşımıza. Gökkuşağının renkleri solarken aklı selim davranabilmek ne mümkün? Yavrusunun kokusunu bir anadan iyi kim bilebilir? İş sürer analar. Kızılderili öncülerden de iyi koku alırlar. Analardan başka sonsuz aşkla sevdiğine ulaşmak için her türlü melaneti göze alan var mı? Hileli, tuzak dolu yolları gül bahçesine kim çevirir onlar gibi? Basma kalıp ifadelerle anlatır kendini analar. Basit ama öz, bilgisiz bilgelerdir onlar. Baş eğmez kolay kolay. Atlası kıskandırırlar, taşırlarken dünyayı. Sefa, cefa problemlerine takılmadan, bıkıp usanmadan, karınca gibi çalışır dururlar. Birbirine benzer onlar, çokça fakir ve sabır gibidirler. Görüş günleri, elde avuçta ne varsa taşırlar evlatlarına. Delik olmayan bir çorap bulurlarsa, mutlak yavrularına gidecektir. Mümkün olsa, soluklar tutulacak, dört duvar arasında boğulan çocukları, hava alsın diye, yaşlı ciğerlerinde kalan son nefeslerini götüreceklerdir. Erken kalkar analar. Yamalı ama temiz elbiselerini geçirirler sırtlarına. Kent dışına kurulu hapishanelere koşarlar. Kendilerini dinleyecek birini mi buldular? Anlatacakları hemen hemen aynıdır. Zorda ve darda kaldık. Çocuklarımıza para yatırabilmek için en temel ihtiyaçlardan, mutfak masraflarından, harcamalardan kıstık. Torunlarımın harçlıklarını veremiyorum artık. Kucaklayıp sarıp sarmalayamıyorum. Öteberi almak için pazara gidiyorum. Sebze, meyve tezgahlarına ayağımı sürüyerek varıyorum. Yemek yapıyorum keyifsiz. Tadı tuzu değişti. Çektiğimize benzer oldu. Acılaştı. Gerektiğinde analar gık bile demeden hoş geldin karşılaması yaparlar ölüme. Ve bıraksalar oğullarının kızlarının sevdasına 1000 yıl hapis yatarlar. Tehdit ve tehlike altındayken yavruları analar bir kaplan gibi her an saldırmaya hazırdır. Yürekleri yaralı, kaşları çatıktır artık. Korsakov hastasıyken tekrar cezaevine düşen muhalif müzik topluluğu grup yorumun üyesi İhsan Cibelik'in seslendirdiği şarkıda olduğu gibi. Zalim zamanlarda önce analar düşer toprağa. Artık oğullarımızın ve kızlarımızın ölüm haberlerini almak istemiyoruz. Yıllar yılı ağladı analar. Çözün, tecridi kaldırın, ölümleri durdurun diye bas bas bağırarak. Bir anneler günüydü hiç unutmam. Tecridi protesto için toplanmışlar, beyaz örtüleri ve kızıl bantlarıyla onlarca temsili tabutun altında sıraya girmişlerdi. Polis barikatlarıyla kesilmişti önleri. Gökte pırıl pırıl bir güneş vardı. Onlar ayaklarına karasular inmesini aldırmadılar. Saatlerce beklediler. Sonra klarnetten dökülen hüzünlü ezgilerin eşliğinde sessizce yürüdüler. Ellerindeki karanfilleri incitmemeye özen göstererek. Gözyaşları sel oldu. Yürek dağlayan ağıtlar yaktılar. Yine bir anneler günü ve evlatlarımızın ölüm orucu eylemi hala sürüyor. Kızlarımızı, oğullarımızı kaybettik. Kaç yıl oldu anneler gününü kutlayamadık. Ahlar, vahlar, bitip tükenmeler. Çoktan konuldu hepsi bir yana ve artık bayraktarıdırlar birçoklarından kopup gitmiş hislerin. Bizler suskun birer ana babaydık. Dayandık zulüm kapılarına, dayandık, ses verdik evlatların haykırışına. Yıktık korku kalelerini, yıktık nidalarıyla. Onlar direnmeyi bir sanat haline getirmiş, eylem adamlığını somutlaştırmış, genelselleştirmişlerdi. Junta'nın en amansız zamanında, tabiri caizse yaprak bile kımıldamazken, tutuklu ve hükümlü aileleri çıkmıştı alanlara. Kapatmalar, soruşturmalar, cezalandırmalar bitmek bilmedi. Adları değişti. Tayad oldu, Tiad oldu, Tuyap, Detutap, Detak, Tuad oldu. Yaşamaktan vazgeçip en kutsal, en mahrem hazinelerinin peşine düştüler. 1 Eylül 1987, yani Dünya Barış Günü'nde cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi amacıyla yapılan Ankara yürüyüşü sırasında polis tarafından tartaklanan ve şeker komasına girerek yaşamını yitiren tutuklu yakını ve insan hakları savunucusu Didar Şensoy gibi. Durun, bekleyin biraz. Didar Şensoy geçiyor sokağınızdan, bakın. Pencerenizin tam altından sarmaşıklara sürünerek. Tarayın saçlarınızı, gömleğinizin yakasını düzeltin ve dik durun. Maltanızdan, avlunuzdan geçiyor Didar Şensoy, parmaklıkları kanıyla eriterek. Bekleyin, Biraz bekleyin. Her şeyin sırası var. Analar yine yırtıyor yazmalarını. Kara haberler koşuyor her yerde. Telgraf tellerinde, haber bültenlerinde ilk çağların bir uzay çağdaşlığı okunuyor yine kan efsanelerinde. Aileler biliyordu. Duracak zaman, susacak an değildi. Nazım Hikmet yıllar önce söylemişti. Günler ağırdı ve ölüm haberleriyle geliyordu. Korkunç ellerinde bastırıp yaranı, dudaklarını kanatarak dayanılmakta ağrıya, şimdi çıplak ve merhametsiz bir çığlık oldu Ümit. Ve zafer artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla sökülüp koparılacaktır. Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor. Düşman haşin, zalim ve kurnaz. Ölüyor çarpışarak insanlarımız. Halbuki nasıl hak etmişlerdi yaşamayı. Ölüyor insanlarımız. Ne kadar çok. Sanki şarkılar ve bayraklarla bir bayram günü nümayişe çıktılar. Öyle genç ve fütursuz. Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor. En güzel dünyaları yaktık ellerimizle. Ve gözümüzde kaybettik ağlamayı. Bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp gözyaşlarımız gittiler. Ve bundan dolayı biz unuttuk bağışlamayı. Varılacak yere kan içinde varılacaktır. Ve zafer artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla sökülüp koparılacaktır. Lügatlerinde bırakmak diye bir kelime yoktu. Kutsal bir kitap gibi inandıkları, yüreklerine kazıdıkları kural, kaide baştan belliydi. Her durumda ve koşulsuz bir kararlılıkla evlatlar savunulacaktı. Yaratıcılık ise sınırsızdı. Ne olursa olsun. Yakınlarının sesi dışarı taşmalı, sansür duvarı yıkılmalıydı. Bunu düstur edinen tutuklu ve hükümlü aileleri yardımlaşma derneği, TAYAT üyesi aileler, işgal ortaklığına ve tecride son sloganıyla daha önce benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdiler. Yüksek ötesi güvenlikteki F tipi cezaevlerindeki hücreleri simgeleyen, içerisinde 4 kişinin bulunduğu beton tabutlarla İstanbul E5 karayolunu 1 saat süreli trafiğe kapattılar. Wernicke Korsakoff hastalığına yakalandığı için Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından cezası kaldırılan eski ölüm orucu eylemcisi Mehmet Güvel oradaydı. Tek kişilik hücrede kendisini asan Volkan Ağırman'ın babası Niyazi Ağırman'da. Sonra Küçük Armutlu'daki ölüm orucu eyleminde yaşamını yitiren Osman Osman Ağaoğlu'nun ağabeyi Feridun Osman Ağaoğlu ve Sezai Demirtaş da katıldı aralarına. 4 eylemden birkaç gün önce hazırladıkları beton tabutları sabah saatlerinde girdiler ve üstleri sadece başları dışarıda kalacak şekilde hafif bir malzemeyle kapatıldı. Beton tabutların daha sonra bir kamyona yüklenerek olay yerine getirilmesi ve vinç yardımıyla yol kenarına indirilmesinin ardından eylem başladı. Beton tabutlar onlarca kişi tarafından güçlükle sürüklenerek yola dizildi ve ardından da tabutların arasındaki boşlukları araç geçmesin diye kalaslar ve taşlarla barikat sağlamlaştırıldı. Bir süre sonra polis geldi olay yerine. Tabutlardaki eylemcilerin de aralarında bulunduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. Tayatlıların gösterileri bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul Ok Meydanı'nda ana yol üzerine içinde 5 kadının bulunduğu 4 demir kafes yerleştirdiler. Trafik sıkışınca olay yerine gelen polis kafesleri yol kenarına çekti. Fakat kilitler açılmayınca akıllarına tutuklu yakınlarını kafesleriyle birlikte gözaltına almak gibi parlak bir fikir geldi. Bu nedenle yoldan geçen bir kamyoneti durdurdular. İçindekilerin yaralanması bağısına kafesleri arkasına yükleyip şubeye götürdüler. Eurovizyon'dan Felsefe Kongresi'ni, Avrasya Maratonu'ndan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını, Dünya Barış Günü'nden Emekçi Bayramı'na, Emekçi Kadınlar Günü'nden Nevruz'a, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünde, Başbakanlık Binası'nın kapısında, Kız Kulesi'nde, Boğaziçi Köprüsü'nde, yakınları için her zaman her yerde farklı eylemlere ve gösterilere imza attılar. Gözaltına alındılar, Ankara yürüyüşleri sırasında saldırıya uğradılar, yaralandılar. Ancak yılmadılar. Başkentteki Abdi İpekçi Parkı'nda, karda, yağmurda, soğukta, buram buram sıcakta, 1000 günü aşkın süreli oturma eylemiyle dönüşümlü açlık grevi yaptılar. Birçok kez dövüldüler, parktan çıkartıldılar. Yine geri döndüler. F tipi cezaevlerinin açılmasını dayattıkları gerekçesiyle Avrupa Birliği üyesi ülkeleri suçladılar. Tecrit kalksın diye 110 bin imza topladılar. Tayatlıların son dönemlerindeki eylemlerinde linç girişimleri de yaşandı. Ankara'daki yabancı haber ajansı AP'ye girerek sesleri duyulsun diye tecride son eylemi yapan Tayatlılar dövülerek gözaltına alındı. Tutuklananlardan biri 68 yaşında yaşlı bir kadındı. Sanırım en dramatik, en acıtan, en gerçeküstü olay ise Yeditepe'li kentin Boğaz manzaralı gecekondu semtinde yaşandı. Nasıl anlatılır bilinmez. Çürüme, yozlaşma sarmıştır kenti. Dekadans. Bağır çağır, dekadans. Hangi ruh hali, hangi kahır resmeder böyle içten bir gerçeği? Hücre hücre eriyen, evladının başında bekleyen bir ana, yavrusunun inancına saygı duyan ama aynı zamanda onu kaybetmekten deliler gibi korkan. Bu ne ağrıtan bir süreçtir, soluklar durmuştur çoktan. Hadi, empati yaratın, sahneyi gözlerinizin önünde canlandırın. Sonra kendinizi ve çocuklarınızı düşünün. Aynı durumda olmak, çözümsüzlüğün girdabında kaybolup gitmek, eli kolu bağlı kalmak gerçeğini dibine kadar hissetmek. Yaz sıcağı nasıl kavuruyordu günü, hafif hafif esen boğaz yeli olmasa tutuşabilirdi insan. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez sloganı gecekondu mahallelerinde yankılanıyordu. Ablukaya alınmıştı küçük armutlu, tüm giriş ve çıkışları tutulmuştu. Ziyaretçilerin çiçeklerine el konulmuştu, özellikle kızıl olanlarını. Şaşırtıcı değildi. Bu coğrafyada oylarla getirilenlerin yahut kimse çağırmadan çat kapı davetsiz gelenlerin renklerle sorunu hiç tükenmemişti ki. Neyse, barikatları sarılmış küçük armutludaki diriliş evinde oğlu ölüm orucunda olan anneye sormuşlardı. Nasıl dayanılır diye. Bendeniz gazeteci, kağıt kalem elimde bulak misafiri olmuştum. Baş etmek zordur, hele bir ana için sınırdır evladını yitirmek. Yavrunun gözlerinin önünde erimesi ise kelimelerle anlatılmaz ki. Ayılmak, bayılmak, gözyaşı dökmek getirmez sonsuz aşka sevdiğini. Önce korku kalelerini yıkıp suskunluğuna kızacaksın. Sonra silersin elinin tersiyle gözlerini. Acını yutar, öfkeni tükürürsün. Ancak böyle sıyrılabilirsin içine en zehirli etkisiyle çöreklenen, ayrılık denen illetten. Sonra başı dik yürümüştü anne. Arka odaya geçip kimseye, kimseleri görünmeden son gözyaşlarını dökmek için. Ben ise uysal adımlarla dışarı çıkıp söyleniyorum kendi kendime. Tedarikli değilim artık. Vahamet bundan mahsus. Mütemadiyen gelir, gider. Mümkün mertebe mahpus. Zır deli olgunluğuma teşhis koyacak hekim cahil. Acılar donatır insanı. Yakalansa da yaşama gafil. Sonra başka bir eylem evinde alıyorum soluğu. Tüm gücümü toplamaya çabalıyorum. Anlayacağınız destursuz içeri girmeye mecal yoktur. İçeride gencecik bir kadın, bir deri bir kemik yatar. Gözünüzün önünde küçüldükçe küçülür. 40, 35, 30, 25, 20 kiloya iner. Bedeni kıpırtısız kalana dek. Beni görmedi önce. İlk keşfine hazır bir çocuğun ikircikli dokunuşları ile ziyaretçisinin hediyesini inceliyordu. Varlığımı fark etmesi uzun sürdü. Bir süre sohbet ettik, sonra dağıldı ilgisi. Kapattı her şeye kendini. Şair, dayan yüreğim. Geçeceğiz bu acılardan demiş. Ama el insaf, buna hangi yürek dayanır? Zor bela attım kendimi dışarı, oturdum bir köşeye, yaktım sigaramı. Keder ve efkarla üfledim. Cezaevinden yeni tahliye olmuş bir grup, ölüm orucu eylemcilerini ziyarete gelmişti. Yanımda oturan adam birden boynuma sarıldı. Yoldaşım, seni iyi gördüğüme çok sevindim diye. Dedik ya, bellek puşt. Artık sakat kalmış eski direnişçi, yıllardır aynı cezaevinde kaldığı ranza arkadaşıyla karıştırmıştı beni. Medyatik aydınlar, televizyon aydınları bilemez. Gecekondu mahallelerinde hala sümüklü çocuklar koşar, ağaçlara tırmanmayı unutan yetişkinleri sükutu hayale uğratarak. Dikenler böğürtlen, akşam sepası, çalı çırpı ve naylon ayakkabısı hala acıdır ayağını. Açlık ve yoksulluk sınırının altında sürünür durur insanlık. Hem çöpten beslenirken Ademoğlu, başkası açken sen tok yatamazsın sözünün ne hükmü kalır ki? Abesle iştigal ediliyor, boşa kürek çekiliyor vesaire vesaire. Laf ebeliğinde sınır yok. Fakat çabaların sonunu görmek gerek. Soyut kavramlar kelebek gibi uçuşurken somut adımlar atılamaz ki. Sorunu anlatmak gayetiyle kasılsan ne fayda? Herkesin bir fikri vardır eninde sonunda. Çözüm, Kaf Dağı'nın ardındaki uzak bir düşse çözümsüzlük Godoy'a rahmet okutur. Kör düğüm, düğüm düğümse ölü saymak dışında ne kalır elde? Halbuki kan, gözyaşı, ölüm ve zulüm içeren haberler değil, izlediğimiz kurgusal filmler ağlatır bizi. Kahpe dünya, sahte bir sahne aslında. Ve biz hepimiz kuklayız. İplerimiz hünerli parmaklara bağlı. Canımız varmış gibi candan roller kesiyoruz. Acemi yanımız aciz kalırken, acıklı öykülerin en dramatik sayfalarında açlar bir yanda, aç gözlüler diğer yandadır. Ne anlamsız bir terazidir oysa, hiçbir şekilde ve durumda eşit değildir kefeleri. Açlıktan debelenirken birileri, bir adım ötede Fransız menşeli, adab-ı muaşeret kuralları çerçevesinde birçok insanın düşlerinde görebileceği yiyecekler midelere indirilir. Elit, sosyal elit ve herhangi bir eliti utandıran gurultulara, Doymuşluğun garkları eşlik eder artık. Üçüncü bölüm. Savaşçılar geceye karıştı. Zor günler kapıdaydı artık. Çok geçmedi, faşizm kulakları sağır eden korkunç bir örtüsü, kıyıcılıkta ve can yakıcılıkta sınır tanımayan etkisiyle çıka geldi. Ve bir kasırga gibi vurdu zulüm. Kötülük aşındırdı yaşamı, ahtapot kollarıyla sığıp cılız bıraktı her şeyi. Hiç acımadı. Masumiyeti kirletti, günü kanattı. Üstesinden gelinebilecek gibi değildi. Pusulası şaştı insanlığın, hesap karıştı. Mezarlar genç ve taze bedenlerle dolup taştı. Unutmadı Ramon. Nasıl unutabilirdi ki? Gündüzler yanarken, geceler delik deşikti. Yükselen devrimci muhalefet dalgasından rahatsız olan egemenler, halkı sindirip mücadeleyi sonlandırmaya yönelik korkunç bir ava girişmişti. Ateş, kan ve barut. Bir kez daha çıkmıştı tarihin zulasından. Ezilenler de boş durmadı eldi. Avuçta ne varsa ortaya döktüler. Savunmak için geleceği hazırlıklara başladılar. Güç dengesi aleyhlerine de olsa mutlu ve umutluydular. Yine bir sınavdan geçilecekti. Savaş çağrısını hayatı sil baştan kurabilmek için kabul ettiler. Eski savaşçılar yenilerin tuttu ellerinden, kavga dostları birleşti, yeniden dağa çıkmanın zamanı gelmişti. Tablo aşağı yukarı şöyleydi. Derme çatma siperler, yalın ayak erler, elden ele dolaşan tüfekler. Göğüslerinde çapraz fişeklik ve ekseriyetle güherçile kokusu. Çatışmanın sesi, yaralıların sesi, bayrağın rengi, ateşin rengi. Ağıda meyilli dillerden çok uzakta, kararan gözler, korkuyla titreyen eller. İtliğine duran bir zaman ve isin pisin, tozun dumanın ortasında çılgın bir hengame. Can siperhane. Her şeyden öte yine kan, ille de can. Gece yarısıydı. Aile babasını yolcu ediyordu. Adam bir parça buruktu. Şüphesiz ayrılık hasrete dairdi. Bin beter olsunlar diye lanetler savurdu. Dönememeyi bir seçenek olarak önüne koyanlara. İçini göstermedi baba. Sonra hayıflanırım diyerek gülümsedi. Karısının ve oğlunun bakışlarının üzerinde gezindiğini hissediyordu. Sahte bir keyifle sadece nakaratını bildiği saçma sapan ve hayli neşeli bir şarkıyı mırıldanmaya başladı. Ramon ile birlikte çakar almaz tüfeğini, altı patlar tabancasını, pasta el bombalarını ve türlü mühimmatını gömdüğü yerden çıkardı. Rütbe işaretleri bulunmayan eprimiş haki renkli üniformasını tavan arasındaki sandıkta buldu. Babasından yadigar bayrak da aynı yerdeydi. Sonra çekmeceleri karıştırdı. Maharetli elleri fotoğraf albümünü bir çırpıda buldu. Eşinin ve yavrusunun fotoğraflarını öperek çıkardı albümden ve aceleyle koynuna soktu. İki matarası vardı. Birini kanyakla doldurmayı unutmadı. Şafaktan önce gidecekti babası. Ramon onu son kez gördüğünü bilemezdi. Adam kırık aynasını aldı, kendine baktı. Uzunca süredir kesmediği sakalı ve üniformasıyla tam bir savaşçıya benziyordu. Döndü, sonra sevdiklerini, kulübenin içindeki ağır havayı dağıtmak gayretiyle "Yakıştı mı?" diye sordu. Sonra onları öpüp sıkı sıkı sarıldı. Anasının gönlü kırık, gözü yaşlıydı. İkiz kızlarına hamileydi kadın. Titreyen ellerle hazırlamıştı yolluğunu kocasının. Ve ağlıyordu bir yandan sessiz sedasız. Kadının aklına dayısının kolluk güçlerince vurulduğu gün düşmüştü. Hayli zaman önceydi. Hatırladığı kadarıyla hasat döneminin sonuydu. Kara haberi tarlada almıştı yengesi ve mayına basmışçasına çığlıklar atmıştı. Yakarışlar fayda etmemiş, yerinden kıpırdatamamışlardı acılı kadını. Kafese kapatılmış bir kuş gibi çırpınıp durmuştu uzunca bir süre. Teskin edememişlerdi, yarasını saramamışlardı. Baba, Ramon'un önünde diz çöktü. Onun eğik başını kaldırdı. Göz göze geldiler. Oğlum, artık evin reisi sensin. Anana sen bakacaksın. Sana öğrettiklerimi hiç ama hiç unutma. Biliyorum, sen de benimle gelmek istiyorsun. Ama bugün, o gün değil. Çünkü önce büyümelisin. Kapı çalınınca ayağa kalktı adam. Üç kere tık, tık, tık. Şifre buydu. Gelenler yoldaşlarıydı. Belli etmemeye çalışsalar da hepsi heyecan içindeydi. Yerlerinde duramıyorlardı. Daha gitmeden baba özlem sinmişti yoksul yuvaya. Ve son bir sarılma savaşçılar geceye karışmadan. İnsan avı aralıksız sürüyordu. Gülmek yok, ağlamak çoktu. Kentlerde gizli polis, köy, kasaba ve kırlarda paramiliter gruplar, dağlarda ise ABD destekli diktatörlük askerleri aman vermiyordu. Kontrgerilla adeta Azrail ile yarışıyordu. Hayatları sonlandırma konusundaki azimleri neticesinde kayıplar, ölümler birbirini izledi. Sürgün sıradanlaştı. Cezaevleri muhalifleri ağırladı. Hatta kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde toplama kampları inşa edildi. düşünce suç kabilindeydi. Meydanlarda kitaplar yakıldı, öbek öbek. Ramon'un kasabasına da büyük bir karakol kuruldu. Toprak ağası karşıladı tüm giderlerini. Kale bozması işkencehanenin. Artık dağa çıkanlar dışında kalanlar da bedel ödeyecekti. Kaç delikanlı ve genç kız taşındı tezgahlara belli değildi. Baskı ve işkence günlük hayatın olmazsa olmazlarından olmuştu. Ama onlar direndiler. Çelik gibi sertleştiler. Aç kalmamak için daha çok çalışmaları gerekti. Çocuklar ise erken büyüdü. Evlatlarını dağa verenlerden pek çoğu verem oldu. Nasıl olmasınlar? Dertler katar katardı. Hünerli ellerle sarılan sigaranın tükettiği ömürler gibiydi. Sararan parmaklarla gösterilirdi ölüm.